Merhaba. Uzun bir aradan sonra Bitcoin'in yine çok konuşulduğu, çok alınıp satıldığı ve en önemlisi bütün zamanların en yüksek değerine ulaştığı günleri yaşıyoruz. Tam anlamıyla bir boğa piyasası. Küçük geri çekilmeler yaşıyor ama sonra yine yükseliyor Bitcoin. Dolayısıyla hem yatırımcıların hem de yatırım yapmak niyetinde olanların en fazla dikkat kesildiği yatırım araçlarından biri Bitcoin. Bugün bu konuyu Türkiye piyasasındaki en yetkin isimlerden biriyle konuşacağız. BTC Türk'ün CEO'su Özgür Güner'i konuğum. Hoş geldiniz
Hoş
Özgür Bey.
bulduk,
Çok sağ
merhabalar.
olun geldiğiniz
Ben
için.
teşekkür ederim.
Şimdi ne oldu? Yani uzun bir kış, buzul dönemi yaşadı. Uzun sayılabilecek bir dönem Bitcoin. Sonra da all time high. Yani bütün zamanların en yükseği. Bu laf da bayağı havalı aslında bakarsanız. Ama Bitcoin ile birlikte mi geldi?
Yok,
Var
genelde
mıydı bu?
all time high daha önceki finansal enstrümanlarda da zaman zaman, hatta bir de şey vardır işte, to the moon o kadar, aya kadar yükseldi falan gibi. Ama Bitcoin'deki tabii all time high'lar, o yükselişler çok daha böyle vurucu ve daha fazla ilgi çekici olduğu için Bitcoin'le biraz daha fazla özdeşleşti diyebilirim.
Peki ne oldu aradan geçen zamanda? Niye bu kadar geri çekilmişti? Ve nasıl all time high'a geldi?
Aslında bunu Bitcoin'in tarihçesiyle beraber ele almak lazım. Bitcoin 2009 yılında, 3 Ocak 2009'da ilk blok bulunduktan sonra hayatımıza geçti ve yapısı itibariyle 10 dakikada bir ödül olarak üretiliyor aslında. Bir matematik problemini çözen madenciler 10 dakikada bir Bitcoin kazanıyorlar ve bu 4 yılda bir yarılanıyor kodunun gereği. Yani ilk 50 Bitcoin ile 10 dakikada bir 50 Bitcoin üretilirken 2012'de 25 Bitcoin'e düştü. 2016'da 12,5, 2020'de 6,25 ve 2024'te bir sonraki ödül yarılanması 3,125'e düşecek. Ve bu ödül yarılanmaları yılı ve sonrasında, tabii üretim bir anda yarıya indiği için, talebin aynı kaldığı durumlarda bile çok ciddi bir fiyatı yukarı yönlü itebilecek bir arz talep
Arz talep mekanizması çalışıyor
mekanizması
yani.
çalışıyor. Orada da ikinci yarısında bu işin, yani 2020 yılını örnek verelim, tekrar all time high'a doğru gittikten sonra ödül yarılanmasıyla beraber yukarı doğru bir hareket başlıyor. Bu sefer fiyattaki hareketi duyan yeni kişilerin katılımıyla da o fiyat çılgınlıkları, işte bir ayda iki katına çıkmalar, çok hızlı yükselişler gündeme geliyor. Ondan sonra çeşitli nedenlerle kâr realizasyonu, sistemin o arz talep dengesinin bir nevi kendini yeni satıcılarla dengeye bulması sonrası da, ya zaten çok çıkmıştı dediğim diye, bu sefer bizim ayı piyasası dediğimiz, genelde 1,5-2 yıl süren ve Bitcoin'in çok ciddi düşüşler yaşadığı bir süreç başlıyor. Bu Bitcoin'in 2022-23 yılındaki düşüşü bir öncekilere göre görece daha az oldu aslında. 70 bin dolardan 15 bin dolarlara kadar düştü. Daha önce %85'lere varan, geçen düşüşler var. İlk boğası, ilk yükselişi, ilk ATH'si değil, son da olmayacak. Ama bunun geri çekilmeleri de biraz acılı ve sancılı olabiliyor birçok yatırımcı açısından.
Sadece yarılanma mı fiyatın yükselmesine sebep olan, yoksa piyasaya giren para mı ve paranın kaynağı mı?
Aslında bu bir yolculuk Mirgün Bey. Çünkü yine en baştan beri değerlendirdiğimizde Bitcoin'in bir değer önerisi var. Nedir o? İşte şeffaf olması, anonim olması, merkeziyetsiz olması. Aynı altın gibi aslında tüm insanlığa mal olabilecek bir varlık olması. Herhangi birinin onu bu benim, sen dokunma gibi sahiplenememesi. Bir de bunun üstüne teknolojik avantajları da koyduğumuzda, mesela 100 milyonda bire bölünebilmesi, rahatlıkla 7/24 herhangi bir sınır tanımadan transfer edilebiliyor olması, sistemin getirdiği özellikleri itibariyle içinde 10 liralık Bitcoin olan cüzdanla 10 milyar dolarlık Bitcoin olan cüzdanın network açısından bir farklılık içermemesi, bir nevi eşit yaklaşması gibi. Tüm bunları değerlendirdiğimizde bir de yanına sayısının sınırlı olması ve bu mutlak sınırlılık, altında öyle bir sınırlılık yok, konuşuruz birazdan. Mutlak sınırlılığı da yan yana koyduğumuzda aslında yön olarak devrimsel bir finansal varlığın doğuşuna bir nevi şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla bu sadece bu boğa, bir önceki boğa veya gelecekteki boğalar ve ayılar diye düşünmemek lazım. Her yükselişte mutlaka bir neden. Biz finans piyasaları profesyonelleri o konuda çok iyiyizdir. Her şeye işte bundan oldu düştü, şundan oldu çıktı falan
Ama
gibi.
genellikle düştükten sonra, değil mi?
Tabii onu olduktan sonra çok güzel anlatırız biz, neden oldu şeklinde. Ama özünde bakıldığında Bitcoin'de aslında gidilen yön ve ne olduğu büyük resimde bence çok net. Ben bunu hep aynı örnekle anlatmaya çalışıyorum. Aslında bir senfoni gibi Bitcoin'in fiyat hareketine baktığımız zaman, onu o gözle değerlendirir ve dinlerseniz harika melodi duyma şansınız var. Ama günlük bazda veya tek tek bütün notaları dinlemeye çalıştığınızda hiçbir şey ifade etmiyor. Her gün bir önceki güne göre düşüş veya yükseliş, işte o aldı, bu sattı, Amerika bunu dedi, Türkiye'de şu olacakmış, Çin yasakladı gibi birçok faktör devreye giriyor. Ama bunu bir devrim ve bu finansal teknolojilerin de hayatımızın içine girmesiyle ve Bitcoin'in değer önerisiyle yeniden dijital bir altının bir nevi doğuşuna şahitlik ediyoruz diye baktığınızda aslında hem yön hem de buradaki fiyat hareketlerinin daha anlaşılır olduğunu uzun vadeli bakış açısıyla görebiliyoruz.
Yaptığımız analizlerde çok fazla bileşen var, öyle değil mi? Yani bir hisseye kıyasla çok daha fazla parametreyi göz önünde bulundurmak gerekiyor. Herkes her parametreyi göz önünde bulundurabilir mi ve sağlıklı bir Bitcoin okur yazarlığına, yatırımcılığına ulaşmak mümkün mü?
Bence burada ilk yapılması gereken, biraz önce sizin vurguladığınız, sağlıklı bir Bitcoin okuryazarlığına ulaşmak. Onu yapmadığınız zaman illaki o fiyat hareketleri sizi işin içine çekiyor. Çünkü sevgili ortağımın da çok güzel bir sözü var, Kerem'in. Bitcoin pişmanlıktır diye. Çünkü alıyorsun, keşke daha çok alsaydım. Almıyorsun, keşke alsaydım. Satıyorsun, keşke satmasaydım. İşte veya keşke daha çok hepsini satsaydım falan gibi. Dolayısıyla işin ikinci aşamasına, yani fiyat artı onu yakalama ve getiri ve kar noktasına işi evirip oradan başladığınız zaman bu hep acılı bir süreç oluyor birçok insan için. Ama ben mesela kendi yatırımlarım açısından Bitcoin'in fiyatından ziyade hep değer önerilerine odaklanıyorum. Biraz önce vurguladığım, işte sayısı sınırlı, şeffaf, anonim, paranızın kontrolünün tamamen sizde olması, varlığınızın diyelim, bunun dijital olması gibi birçok faktörü koyduğumda, işte kodu çalışıyor mu, gerçekten dünya üzerinde dağıtık bir network'te binlerce bilgisayar bunun üzerinde madencilik yapıyor mu, transferleri onaylıyor mu, bunlara bakıyorum ben. Orada bir değişiklik yoksa o gün benim için Bitcoin'i tutmaya devam edilebilecek bir gün oluyor. İşte birçok konu var ya, Bitcoin ile kahve bile alamıyoruz. Bitcoin'i ne zaman kullanacağız? Ben de diyorum ki ben Bitcoin'i her gün kullanıyorum. Varlıklarımı saklamak, enflasyona karşı korumak ve orta uzun vadede bu teknolojik devrimin bir parçası olmak için bugün de kullandım. Şu an bu yayını biz çekerken de kullanıyorum. Sizin Bitcoin'de parayı tuttuğunuz her an aslında Bitcoin'in değer önerilerini kullanıyorsunuz. O yüzden fiyat yükseldiği zamanlarda da, düştüğü zamanlarda da ben diyorum ki network sağlıklı çalışıyor mu? Evet, büyümeye devam ediyor mu? Cüzdan sayısı artıyor mu? Değer önerilerinde bir bozulma veya bir farklılık var mı? Bu yoksa benim için tüm çekler işaretlenmiş oluyor. O yüzden eğer başka bir varlığım varsa ve fiyatın çok düştüğünü düşünüyorsam Bitcoin'i almaya, eğer yükseldiğini düşünüyorsam da onu tutmaya devam ediyorum. Bu bir oradan başladığınız zaman fiyata vereceğiniz tepkiler de daha sağlıklı hale geliyor ister istemez.
Şimdi şu ana kadar anlattıklarınızı hep almaktan ve tutmaktan bahsettiniz. Ben bu Bitcoin neymiş diye anlamaya çalıştığım zaman Bitcoin'e yatırım yapan arkadaşım, abi bunu alacaksın ve unutacaksın, öyle para kazanacaksın demişlerdi. Gerçekten alacağız, unutacağız ve öyle para mı kazanacak, yoksa hakikaten trade ederek de buradan kar etmek, para kazanmak mümkün mü?
Şimdi geleneksel piyasalarda
pişmanlık yaşamadan
geleneksel piyasalarda aksini iddia eden ve belki tek tük başarılı çok örnekleri de olsa da trade ederek para kazanmak hiçbir finansal piyasada kolay değil. Hatta mümkün değile yakın. Biz sıradan ölümlü insanlar için, eğer çok yüksek teknolojiyle, büyük algoritmalarla bir şeyler yapıyorsanız o farklı olabilir veya piyasaya yön verecek kadar büyük bir sermayeniz varsa. Ama trade ederek para kazanmak uzun vadede hiçbir zaman piyasayı yakalayamayacağın bir oyun aslında. Ben en azından bir eski portföy yöneticisi olarak buna inanıyorum. Dolayısıyla sizin özellikle Bitcoin gibi kısa kriptoyu da bunun içine katalım. İşte cumartesi, pazar yok, gece yok, gündüz yok. İşte bayramdı, Noel'di, yılbaşıydı, bunların hiçbiri yok. Piyasalar kapanmıyor, 7-24 faaliyet halinde tüm dünyaya mal olmuş varlıklar. Yani sadece Türkler 7-24 Türkiye'de trade etse, hadi o bile bir miktar yönetilebilir. Ya çoğumuz uyuyoruz o sırada, ben o risk alınır diye. Ama bunun işte Japonya'dan tutun Amerika'ya kadar 7-24 tüm dünyada alınıp satılabilen varlıklar. Dolayısıyla haber akışı da 7-24. Kısa vadeli trade eden insanlar için devamlı yeni bir şeyler oluyor. Ve bunu yakalama şansınız yok. O yüzden ben dostlarıma da hep aynı şeyi söylüyorum veya böyle sohbetlerde. Diyorum ki çok alıp satarsanız ben kazanırım, alıp tutarsanız siz kazanırsınız. Siz diyorum seçin. Trade etmek çok zor ve trade ile para kazanmak Bitcoin'de.
Yani pişmanlık baki, evet, az önce söylediğiniz
gibi. O hiçbir zaman geçmiyor. O yüzden işte dediğim gibi sizin biraz önceki sorunuz o anlamda çok kıymetliydi. Finansal okuryazarlık tarafında başlarsanız Bitcoin nedir, nasıl çalışıyor, nasıl bir değer önerisi var ve o aklınıza yatıyor ise kendi risk profilinize uygun olarak Bitcoin'e yatırım yapmaya başlamanın doğru olduğunu düşünüyoruz biz. O yüzden mesela bu şirket yaklaşımımız da öyle. Bizim adımız BTC Türk, bir yandan Bitcoin'e karşı da sorumluluğumuz olduğunu Türk piyasasına kadar olduğu kadar düşünüyoruz. O yüzden mesela BTC Türk'te satış ekibi yoktur. Hiç kimse size işte çok düştü buradan Bitcoin'i al ya da niye almıyorsun tam zamanı gibi yönlendirmelerde bulunmaz. Çünkü o değer önerisini anlayan insanlar gerçekten Bitcoin'e bir yatırım yapıp doğru anlamda finansal sonuçlarını olumlu yönde toplamaya gidebiliyorlar. Bir de onu yaparken tabii en önemli konu da risk. Oradaki çok basit bir test de şu. Gece kalkıp ter içinde fiyatlara baktıktan sonra uykunuz kaçıyorsa iyi veya kötü yönde biraz fazla Bitcoin almış olabilirsiniz diye bir test önerisinde bulunuyorum ben konuştuğum insanlara.
Az önce dediniz ki son düşüşünde bir öncekilere kıyasla daha az düştü. Hı hı. Bu zaman içinde volatilitenin azalacağı anlamına geliyor mu? Böyle bir sonuç çıkarabilir miyiz?
Ben azalacağını düşünüyorum ister istemez. Çünkü özellikle Bitcoin'e gelen paraya baktığımızda yatırım anlamında oradaki profilin de çok ciddi değişmeye başladığını gözlemliyorum ben. O yüzden bu yükselişte, bu boğa piyasasında biraz daha farklı olumlu anlamda dinamikler bekliyorum. 2012-13 boğası daha çok yazılımcı arkadaşların, yani bir şirket olsun bu, örnek vereyim. Genelde orada işte IT'de çalışan arkadaşların birbirleri arasında daha çok konuştuğu veya çok çok erken adapte, teknolojilere erken adapte olabilen kişilerin, işte dijital forumlarda dolaşan, internette çok aktif olan insanların keşfettiği bir şeydi. Onlar o boğayı yaptılar. İlk Bitcoin 100 dolarlara çıktı. Bir sonraki boğa 2016-17 yıllarında yine ödül yarılanmasıyla beraber başlayan. Orada da fiyatın yükselmeye başlamasıyla beraber risk alma iştahı yüksek olan sıradan insanların da yine erken adapte olabilenler ama sıradan insanların da çok fazla işin içine dahil oldu. Sıradan insandan kastım da finansal piyasalarda çok ciddi aktivitesi olan, tasarrufu olan, finansal okuryazarlığı çok yüksek olan bir kitleden bahsetmiyorum. Onların dışında kalan bir kitleden. Onların çok büyük etkisi oldu 20 bin dolara kadar yükselmesinde. Sonrasında 3200 dolara kadar düştü. Bir sonraki boğayı 2020-21'e de bu sefer aynı şirketin işte muhasebecisi, müdürü, patronunun ilgi duymaya başladı. Yani aslında biraz tasarrufu olan, farklı finansal piyasaları deneyimlemiş, yeni bir finansal enstrüman olduğunda içine işte bir önceki boğada duymuş 20 bin dolara çıkmış almamış o zaman düşmüş yine almamış falan ama artık ısınmaya başlayan bir kitle. Onda da tabii pandeminin çok büyük etkisi oldu. Herkes evde otururken finansal piyasaları çok yakın işte petrol bir ara eksiye falan düştü. Hatırlarsın belki o zamanları inanılmaz volatilite vardı tüm piyasalarda. O yüzden özellikle beyaz yakalı arkadaşlar, yöneticiler veya tasarrufu olan insanlar aslında hiçbir finansal varlığın çok da böyle güvenli liman olmadığını sorgulamaya başladılar. O biraz kırdı bariyerlerini ve onların katılımıyla biz 70 bin dolarları gördük. Bu seferkinde de özellikle Amerika'da ETF'lerin kabul edilmesiyle beraber kurumların işin içine girdiğini ve o boğayı, bu boğayı da onların tetikleyeceğini düşünüyorum. Ama kurumların en önemli farkı biz finans içinde olan profesyonel ve veya amatör ilgilenen bu işlerle insanlara göre vadelerinin görece daha uzun olması, daha sağlıklı belki düşünebiliyor olmaları, risk algılarının da biraz daha farklı gelişmesi. Bir de tabii paraları çok. Dolayısıyla bu boğada onların dahil olması ben gelecekte Bitcoin fiyatının iniş çıkışında daha bir yumuşaklaşma diyeyim, volatilitesinde bir miktar düşüş ve kemikleşmiş kalıcı yatırımcılarının da sayısında daha da bir artış bekliyorum. O da daha çok yatırım yapan profilden kaynaklanıyor.
Bitcoin'in nereye gelebileceği konusunda çok fazla spekülasyon var. İşte yıl sonunda 90 bin dolara gelir diyen de var. Farklı bir analiz yapıp 150 bin doları işaret edenler de var. Bu hesapları yapmak, bu öngörüleri yapmak gerçekçi mi sizce? Ve örneğin sizin bir yıl sonu hedef beklentiniz var mı?
Ben portföy yöneticiliği yaparken de teknik analiz konusunda hiçbir zaman bir bilgim olmadı. Dolayısıyla muhtemelen bu hesapları yapan uzmanlar veya amatörler diyeyim teknik analize dayalı olarak bazı grafikler çiziyorlar. Ama yine kaçırdıkları konu bence Bitcoin'in bugüne kadar geldiği noktayı düşündüğümüzde sıfırdan sadece bir kişinin ya ben böyle bir şey yaptım. O da bir kişi mi, bir grup mu, Satoshi Nakamoto kim onu hala bilmiyoruz. 2008 yılında bir teknik doküman yayınlaması, 3 Ocak 2009'da kodunun çalışmaya başlamasından bugüne 1 trilyon doların üzerinde bir piyasa değerine ulaşmış. İşte Amerika'da büyük finansal kuruluşların üstüne ETF'ler çıkardığı, bu iş üzerine kurulmuş trilyon dolarlık bir ekonominin oluşturulduğu bir noktaya gelmiş. Şimdi bunu zaman zaman çok anlayamıyoruz biz insanlık olarak. Aynı şeyi internet için de söyleyebiliriz. Yani ilk çıktığında ben hatırlıyorum sadece Amerika'daki bir server'a bağlanıp işte bazı doküman derken işte araştırma raporları falan onları indirebildiğimiz, mail kurmanın böyle günlerce destek almanız da yapmanız gereken kadar komplike bir şey olduğu bir noktadan bugün nereye gideceğimizi, ne zaman gideceğimizi cep telefonumuza soruyoruz. Hatta artık gitmiyoruz. Bazı şeyleri başka yere gönderiyoruz, istiyoruz. Dolayısıyla o yapı içerisinde Bitcoin'in de aldığı yol bence çok inanılmaz. Bunu göz ardı edip sadece fiyata baktığınızda bir kere finansta şöyle bir deyim vardır. Henüz haritalanmamış bölgelerde geziyoruz. Şimdi Bitcoin zaten tüm zamanların en yükseğine gelmiş, 70. Buradan 150 mi olacak, 250 mi olacak? Bunu nokta atışı gibi tahmin etmeye çalışmanın ben dart atmak gibi olduğunu düşünüyorum. Çok önemli de olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani Bitcoin eğer gerçekten düşündüğü yolda son 15 yılda olduğu gibi gelecek 5 yılda, 10 yılda, 15 yılda gidecekse bugünkü fiyatlar da çok anlamsızlaşacak. Bitcoin 3200 dolara düştüğünde 2016-17 boğasından sonra 20'den 3200'e düştüğünde ya 3000 doları bekleyeyim bir %10 aşağıdan alsam çok fark ediyor diyen insanı düşünün. 200 dolar için o almadığı Bitcoin bugün 70 bin dolar. Yarın yine çok aşağılara düşüp yukarılara gidebilir. Ama bu devrimi o anlamda gözlemlediğiniz zaman bir yere oturuyor kafanızda. Ama buna da bir fiyat etiketi koymak çok güç. Çünkü bunun içerisinde kısa vadeli bakan insan psikolojisi de çok etkili. Ben çok kolay olduğunu düşünmüyorum fiyat tahmini yapmanın. Yapanların da nasıl yaptığını bilmiyorum açıkçası.
Sanki Bitcoin'i yatırımcılar için cazip hale getiren o volatilitenin, o oynaklığın yüksek olması. Çünkü yani paranızı yatırıyorsunuz, çok iyi bir yerden alıyorsunuz, kısa bir süre sonra 2x, 3x, 4x, 5x neyse gidiyor. Bu oynaklığın azalması Bitcoin için iyi bir şey olacak mı gerçekten? Ya da yatırımcı profili mi değişecek?
Ona biraz daha radikal şöyle bir cevap verebilirim. Bunların hiçbiri Bitcoin'in umurunda değil. Yani siz bugün almışsınız, 2x yapmışsınız işte 50 bin dolardan ya da 70 bin dolar zirveden almışsınız, 15 bin dolara düşmüş. 15 bin dolara düştüğünde de benim için Bitcoin aynıydı. İşte 72-73 bin dolar bir önceki tüm zamanların yükseğine çıktığında da aynıydı. 2020 yılındaki 70 binlik zirve, 2016-17 yılındaki 20 bin dolarlık zirvede de aynıydı. Bitcoin bunların hiçbiriyle ilgilenmiyor. Bitcoin aslında bir yol yürüyor ve bunda devam ediyor. Arada bu tür bakış açısıyla kısa vadeli trade ve veya alım satım motivasyonuyla alıp satan insanlar yüzünden belki volatilite ve inişler çıkışlar olabiliyor. Ama dediğim gibi bunların hiçbiri Bitcoin'in umurunda değil. Yani Çin yasaklamış, Bitcoin'in umurunda değil. Bitcoin hayatına devam ediyor. Bu altının bazı ülkeler veya insanlar tarafından çok değerli bir varlık olarak kabul edilmesi, bazıları tarafından da lanetlenmesi gibi bir şey. Bu altını değiştiren bir şey değil. Bakış açısını değiştiren bir konu. Dolayısıyla aslında bu kısa vadeli alım satım yapan insanlar bir kısmı fiyatına geliyorlar ister istemez. Ama en önemli kabul etmemiz gereken konu ne yazık ki Bitcoin'in reklamı da fiyatla oluyor. Yani 2016-17 boğasında 17 Aralık'ta ya da son 2-3 ayda iki katına çıktığı için fiyat ve 20 bin doları gördüğü için belki birçok insan Bitcoin'i duydu. Çünkü ana akım medyada da Bitcoin iki şekilde genelde gündeme geliyor. Bitcoin rekor kırdı, Bitcoin yok oluyor, sıfıra doğru gidiyor. Hatta internette Bitcoin'in işte ölüm ilanları diye bir şey var. Bitcoin 5 bin dolarken, 1000 dolarken, 100 dolarken lale soğanı benzetmesi yapan birçok saygın ekonomistler var. O yüzden aslında Bitcoin'in bunların hepsinden tamamıyla bağımsız olarak bir gelişimi var. Bir de ona bizim ithaf ettiğimiz bir fiyat var. Orada da güzel Bitcoin'cilerin çok güzel bir yaklaşımı var. Bir gün herkes Bitcoin alacak ama hak ettiği fiyattan diye. O yüzden yani bu fiyat hareketleri o anlamda hiçbir zaman bitmeyecek. Yani şimdi 80 bin dolar olacak, o bir yeni dalga getirecek. Belki 100 bin dolar olacak, Bitcoin ilk defa 100 bin dolar olacak. İşte 1 milyon lirayı geçtiğinde Türkiye'de Bitcoin 1 milyon lira sınırını aştı gibi bir heyecan olmuştu. O Bitcoin'in ne yazık ki vazgeçilmez bir parçası. Ama sadece ona odaklandığınızda büyük resmi kaçırdığınızda Bitcoin'e gerçek yatırım yapmanın fırsatından da geri kalmış oluyorsunuz diye düşünüyorum ben.
Türkiye'de şu an mesela bugünlerde yeni piyasaya dahil olanlar nasıl bir profil çiziyorlar? Kimler daha çok yatırım yapıyor Bitcoin'e?
Bence o eşik 2020-21 yılındaki boğada çok kırıldı. Yani aslında bugüne kadar çok yatırım yapmamış, belki de görece olarak muhafazakar olan, yatırım anlamında muhafazakar olan bir kitlenin daha çok finansal piyasalara ilgi göstermeye başladığını ve Bitcoin'e yatırım yapmaya başladığını gördük. Daha çok alıp tutan, böyle her gün almak yerine işi var, gücü var işte onunla uğraşıyor. Dolayısıyla her gün uygulamayı açıp da onu alayım, bunu satayım yapamayacak bir grup insan bu işin içine dahil oldu. Hala da varlıkların çok küçük bir kısmını işte binde bazında ifade edilebilecek, tabii yüksek, daha yüksek alan, daha az alan mutlaka vardır ama en azından benim gözlemim varlıklarının çok küçük bir kısmını Bitcoin'de değerlendiren
Küçük
yatırımcılar var.
yatırımcılar yani. Omurga onlar mı
Şöyle
oluşturuyor?
2020-21'de büyük yatırımcılar da geldiler. Şimdi bankacılıkta belki izleyen, finansla ilgilenen izleyiciler daha çok anlayabilirler. Şimdi bankacılıkta aslında üç tane segmentten hep bahsederler. İşte ana kitle, yani milyonlarca olan, görece parası daha düşük olan, basit finansal enstrümanları kullanan. Sonra affluent dediğimiz bir orta kademe, belirgin bir tasarrufu olan ama çok da yüksek olmayan ama çeşitli finansal ürünleri değerlendirebilecek, portföy yapabilecek kadar parası olan. Bir de en üst işte private ya da yüksek varlıklı olanlar. Şimdi 2000 16-17'de bu bizim mass kitle dediğimiz, yani daha çok geniş olan kitleden buraya bir ilgi vardı. 2020-21 ile beraber de bir üst ve onun en üstü olan kitleden. Şimdi bu seferkinde bir miktar daha portföyünü büyük olan kişilerden varlıklarını artırmaya başladıklarını veya portföyü olan kişilerin buraya da bir miktar tasarruflarını yönlendirmeye başladıklarını gözlemliyorum ben. Şimdi bunun birkaç tane nedeni var. Bir kere global olarak, bir de Bitcoin'in güzelliği o. Hiçbir trend Bitcoin'de sadece Türkiye'ye özgü değil. Küresel olarak aslında bazı değişimler var. Pandemiyle beraber merkez bankaları çok ciddi para bastığı ve gerçek anlamda oluşan bizim ya abi benim enflasyonum bu kadar değil ki, ben işte otoparka para veriyordum 10 lira oldu 100 lira atıyorum gibi
O benim işte.
yaklaşanlar bütün dünyada varlar. Siz tek değilsiniz. Ben de aynı bu grubun içindeyim. Çünkü biz diyoruz ki ya bizim hissettiğimiz enflasyon farklı. Bu Türkiye'ye özgü bir durum değil. Küreselde de böyle. Dolayısıyla aslında bir yandan da merkez bankalarının bu genişlemeci politikasıyla insanların paralarını kafaları rahat enflasyondan koruyacak, park edebilecekleri bir alan kalmadı. Amerika'da da olsanız, Avrupa Birliği'nde de olsanız, faizler yükselmiş bile olsa belirgin bir yerde ama hissettiğiniz enflasyon daha yüksek. Gerçek hayatta da böyle bu arada. Yani Amerika'da 100 bin dolarınız var. Bir yıl sonra gidin aynı yere 100 bin dolarla. Aynı mal, ürün ve hizmetleri alamıyorsunuz. Üstüne alabileceğiniz banka faizini koyun yine alamıyorsunuz. Dolayısıyla aslında insanlar paralarının bir kısmıyla yatırım yapmazlarsa varlıklarını koruyamadıklarını gözlemlemeye başladılar. O yüzden çeşitli finansal kararlar vermeye başladılar. İşte borsaya da ben uzun yıllar Borsa İstanbul'da da çok yakın, işte Türkiye'deki ilk borsa yatırım fonunun kurulmasında çok aktif rol aldım. Yatırım fonları yönettim. 1 ya 1,5 milyon arasında olan Borsa İstanbul'da açık hesap sayısı bugün 7-8 milyonlara geldi. Bütün dünyada da benzer bir durum var. Dolayısıyla finansın dinamikleri de aslında değişmeye başladı. Belki de sosyal medya ile beraber. Bizim şu an 6 milyon üzerinde kayıtlı kullanıcımız var. Yani aslında bir maça gitseniz her 10 kişiden birinin kesin BetCetürk'te hesabı var gibi yetişkinlerden bahsediyorum. Bir yapı var. O yüzden bizdeki şu andaki yapı spektrum olarak çok geniş aslında. Bir de görece olarak daha büyük varlığı olan yatırımcıların da çok küçük paralarını değil, artan oranda bir miktar daha buraya para koyacağını düşünüyorum.
Türkiye'de işlem yapan kullanıcı sayısını ve işlem hacmini ölçebiliyor musunuz?
Tüm sektörü ölçmek tabii çok kolay değil ama bazı varsayımlar yapabiliyoruz. Türkiye önemli bir pazar kripto açısından, küresel anlamda bakıldığında. Ama bazı araştırmalarda veya zaman zaman sosyal medyada görüyorum, işte dünyada ikinci, Avrupa'da birinci falan. Ben ona çok inanmıyorum açıkçası. Çünkü bizde aslında bu iştahın gelme nedenlerinden bir tanesi hem nüfus olarak yaş ortalamamız düşük. Teknolojiye çok meraklıyız. İşte zaman zaman eleştiri konusu da oluyor. İşte çok mali durumu kısıtlı olan insanların bile akıllı telefonları var. Dolayısıyla bazı şeylere ulaşmak çok daha kolay. Bir de tabii volatiliteye bizim verdiğimiz tepkiler çok daha bazı ülkelere göre yüksek. Yani şöyle örnek vereyim. Kurda bir hareket olduğu zaman Bitcoin fiyatı değişmiyor olsa bile Bitcoin fiyatı Türk lirası bazında inip çıkıyor. Bu bazı bir grup insanda en azından o biraz önce bahsettiğimiz işlem yapma iştahını tetikleyen bir durum oluyor. Yani Bitcoin hep 70 bin dolarda, işte dolarda 10 olsun diyelim. 700 bin lira gibi bir Bitcoin fiyatı var. Dolar 11 olduğunda o 770 bin oluyor. 9 olduğunda 630 bine düşüyor. Bitcoin'de hiçbir şey olmazken, Amerika'da rakiplerimizde hiç hacim olmazken belki de bizde çok ciddi bir volatilite olabiliyor. Dolayısıyla onun komponentleri de bizde bir miktar daha farklı. O yüzden bu volatilitenin Türklerin iştahını kabartması, bizim zaten çok kısa vadeli bakış açısıyla özellikle finansal yatırımlara yaklaşmamız, bizdeki hacimleri olağan kitlenin biraz daha üstünde gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Yani 6 milyon kullanıcımız Amerika'da olsaydı belki bundan daha az hacim yapan 6 milyon kişi olacaktı. Ama bir yandan da tabii onların finansal varlıkları ve portföy büyüklükleri ortalamada daha yüksek olduğu için o da onu kompanse edecekti diye düşünüyorum.
Peki Bitcoin'de durum böyle ama bir de çok sayıda altcoin var.
Evet.
Onlar şu an nasıl? Onlar da Bitcoin'in bu rüzgarından faydalanıyorlar mı? Ve yakın gelecekte faydalanma ihtimalleri var mı?
Ben Bitcoin'i şimdi genelde ilk defa bu işi duyanlar için veya bir grup insan için şey işte Bitcoin Amerikan dolarının rakibi, Ethereum Euro'nun rakibi falan gibi sadece olayı parayı indirgeyen bir bakış açısı var. Ama halbuki olay daha çok teknolojik ve onun yansıması olan fintech anlamında bir devrim olduğunu düşünüyorum ben. Bitcoin'i de internet gibi bir yere konumluyorum aslında. Diğer kripto paralar da aslında birer internet sitesi ya da uygulama gibi. Onun açtığı teknolojik yoldan ilerleyen, değer önerileri çok farklı olan ve çok büyük kısmının da batacağını düşündüğüm bir teknolojik alan. Ama illaki aralarından gelecekte kullanılacak varlıklar çıkabilir. Fakat ondan ziyade aslında Bitcoin'in açtığı alanda trendleri hep boğalar belirliyor. Yani 2012-13 boğasından sonra işte Ethereum'un konuşulmaya başlanması, çıkması, akıllı kontratların bir nevi onun yapısı öyle. 2016-17 boğasından sonra bu altcoin'ler ciddi hızla çoğalmaya başladı. Ya ben Bitcoin'den daha hızlısını yapayım, daha yani altından daha parlağını yapayım, işte daha sarısını yapayım,
Daha yumuşağını
daha
yapayım.
yumuşağını yapayım falan gibi onların hiçbir şansı yok. Çünkü hepsinin bir sahibi, merkezi, yöneticisi var. Bir de farklı teknolojilerle farklı değer önerileri yapan kripto paralar çıkmaya başladı. 2020-21 boğasından sonra tekrar hemen hatırlayacak olursak çok eskide kaldı gibi görünüyor. İşte NFT, Metaverse, işte Metaverse'te arsa alma, daha doğrusu olmayan sanal arsaları alma falan gibi şeyler çıkmıştı. Onlar genelde birçoğu kalıcı olmadı. Yani 2016-17'den sonra çıkan İlk furyadaki kripto paraların çoğu bugün hala çok çok düşük fiyat ya da ya yok oldu ya çok düşük fiyat seviyelerinde. Şimdi bu ayda kurumsal yatırımcıların da hayata aktif bir şekilde girmesiyle beraber ben tokenizasyonun daha önemli hale geleceğini düşünüyorum. Yani halihazırda alıştığımız, bildiğimiz finansal varlıkların tokenize edilmesi. Bunlar da yine o mevcut kripto paralara teknolojisi anlamında farklı olabilecek teknolojisiyle bir değer önerisi sunmayı vaat eden en azından kripto paralar için bir fırsata dönüşebilir. Ama ben yine yakın çevreme veya sohbet ettiğimde yaptığım uyarıları tekrarlayayım. Bitcoin ayrı bir varlık, çok daha farklı dinamikleri olan. Kripto paralar ise birçoğu belirgin grup kişiler tarafından yönetilen, bazılarının Bitcoin kadar şeffaf olmadığı, açık kaynak kodlu olmadığı, yarın öbür gün bir değer önerisini gerçekleştiremezlerse yok olacağı bir dünya. Orası çok çok riskli. Evet işte sosyal medyada da görüyordur belki izleyicilerimiz. Parayı bir koydum, 10 yaptım, 20 yaptım, 30 yaptım ama aynı hızda işte 20'de birine indi, 40'ta birine indileri de rahatlıkla görebiliyoruz. O yüzden kripto para dünyası çok daha volatil, çok daha riskli, çok daha dikkat edilmesi gereken bir dünya diye değerlendiriyorum. Bitcoin internet gibi dünyayı değiştirecek bir teknoloji ve yaklaşım. Onun dışındaki kripto paralardan da inenler, çıkanlar, başarılı olanlar, başarısız olanlar illaki olacak. Ama çok canlarda yakacak, dikkatli olmayanlar açısından diye düşünüyorum.
BTC Türk bu piyasadaki en büyük markalardan bir tanesi. 2-3 markadan bir tanesi.
Çok... Türkiye'de ilk, dünyanın da en eski 4. alım satım platformuyuz.
Evet. Bayağı kendi alanında köklü bir şirketten bahsediyoruz. İş modeliniz de self-service diye adlandırılan bir model bu. Nasıl çalışıyor? Yani herkes kendi işini kendi görüyor. Siz iyi çalışan bir dijital altyapı kurdunuz ama onun dışında yapılan hiçbir işlem için hiçbir yönlendirmede bulunmuyorsunuz.
Bulunmuyoruz, evet. BTC Türk'ü aslında 1 Temmuz 2013'te ilk işlem gerçekleştiğinden bu yana 11. yılımıza yaklaşıyoruz şu anda. Bitcoin'de 15 yıldır var. O yüzden aslında Bitcoin'in var olduğu her günün %75'inde BTC Türk vardı. Ve bugünlere de hep güçlenerek geldi. Bunun ana nedeni sadece doğru yaptığımız şeyler değil, yapmadığımız şeyler aslında, adımlar, atmadığımız adımlar olduğunu düşünüyoruz. Yeri geldi birçok kar imkanını elimizin tersiyle itmek durumunda kaldık. Çünkü bunu da bilerek bir tercih olarak yaptık. Orta uzun vadedeki sektörün ve BTC Türk'ün gelişimi kısa vadede kazanacağımız paradan çok daha önemli. Yani biraz önce vurguladığım hani Bitcoin'i alıp tut yaklaşımı gibi, biz bugünden yarına kazanacağımız paradan ziyade 5 yıl sonra, 10 yıl sonra dünyada ve küresel anlamda yaratacağımız değere odaklanmaya çalıştık.
Siz de aslında başka anlamda Bitcoin'e yatırım
Kesinlikle.
Yapıyorsunuz.
Bizim şirket olarak da bunu sağlamamızın en büyük rahatlığı hem ortak ve yöneticilerimizin bakış açısının bu yönde olması, bir de Bitcoin'i kendimize kutup yıldızı olarak bir nevi belirlememiz. Nedir o? Biz şeffaf olmaya çalışıyoruz. Sunduğumuz hizmetler ve bütününde Bitcoin'in nasıl sahibi yoksa aynı şekilde tüm kullanıcılarımıza eşit mesafede olmaya çalışıyoruz. Ben işlem yaptığımda sizle aynı komisyonu ödüyorum BTC Türk'te. Kimsenin bir ayrıcalığı yok. Tamamıyla şeffaf. Örneğin bir kripto paranın BTC Türk'te nasıl listeleneceğinin bir politikası var. Bir listeleme komitemiz var. Onlar oturup karar veriyorlar. Öyle tek bir kişinin göstermesiyle ilerlemiyor. Bir yandan da yapmadığımız şeyler, işte kendi coin'imizi çıkarmıyoruz. Coin çıkarmak isteyenlere aracılık etmiyoruz. Bitcoin dışında hiçbir kripto parayı reklamlarımızda ön plana çıkarmıyoruz. Hep Bitcoin'i anlatmayı ve ona odaklanmayı tercih ediyoruz. Bunu yapmanın en önemli şartlarından bir tanesi de insanları kendi özgür iradeleriyle tercihler yapmaya ve kararlar vermeye yönlendiriyoruz diyeyim. Tek yönlendirdiğimiz şey bu. Çünkü her insan finansal anlamda ve birçok anlamda kendi kararlarını kendi verebilmeli. Biz o finansal özgürlüğüne inanıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir satış ekibimiz sizi yönlendirmeyi, bir yatırım tavsiyesi, yatırım yönlendirmesi kesinlikle yapmıyoruz. Biz şöyle bir bakış açımız var. Biz yeni nesil self-service finansal hizmetler grubuyuz. Siz ne zaman bir finansal karar verirseniz bizim üzerimize düşen şey bunu en rahat, hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirmenizi sağlamak ve buna aracılık etmek. Bunu yaparken de tabii ürünümüz çok önemli. Bir de tabii BTC Türk'ün şöyle bir farklılığı var. Biz çok ciddi bir rekabet altındayız. Hemen bir iki örnek vereyim. Şimdi biraz önce bankalardan bahsettik. Türkiye'deki bankaların, diyelim Amerika'da yepyeni nesil bir banka çıktı. İnanılmaz hizmetleri var. Bir Türk vatandaşı olarak hesap açıp indirip kullanma şansınız yok. Veya bahis, Türkiye'deki bahis siteleri rekabet ediyorlar birbirleriyle. Yurt dışında bahis yapmak zaten suç. Oraya para göndermeniz yasak. Dolayısıyla rekabet Türkiye içinde oluyor. Veya elektronik ticaret siteleri. Siz bugün Brezilya'dan bir tişört aldığınızda onun buraya gelmesi, gümrükten geçmesi, üstünüze giymeniz belki bir hafta sürüyor ve maliyeti çok artabiliyor. Türkiye'den aldığınızda 2 saat sonra kapınıza da gelebiliyor. Ama bizde öyle bir durum yok. Bizde nereden tişört alırsanız alın, 5 dakika sonra üstünüze giyebiliyorsunuz. İstediğiniz bahis sitesinde ya da istediğiniz oranla istediğiniz maça bet edebiliyorsunuz. Veya bir bankacılık uygulamasıysa da ister Amerikan vatandaşı olun, ister Türk lirası, dolar, euro fark etmeksizin alıp kullanabiliyorsunuz gibi. Bizde hiçbir sınır yok. Dolayısıyla bizim üstümüze düşen en önemli konu ve rekabette iyi olabileceğimiz tek alan işimizi iyi yapmamız. Dolayısıyla biz hep işimizi iyi yapmaya odaklanmaya çalışıyoruz. Onun için çok iyi bir ekibimiz var. İyi bir yönetim ekibimiz var. Markamıza çok yatırım yapıyoruz. Bir de tabii şirketin kurumsal altyapısına yatırım yapıyoruz. Çok paydaşımız var. Örneğin BTC Türk dünyada bağımsız 4 büyük kuruluş tarafından, onun birisinden bağımsız denetim, finansal denetimden geçen tek firma. Diğer firma Amerika'da halka açık bir şirket. Onun zorunluluğu var zaten. Onun dışında tek firmayız. Kullanıcı varlıklarımızı haftalık olarak denetlettiriyoruz. Yani sizin, benim, hepimizin toplu olarak Betice Türk'te var olduğunu düşündüğü Bitcoin gerçekten blok zincirde duruyor mu? Olması gereken adreslerde duruyor mu? Bunlar birbirine eşit mi? Bunları kontrol ettiriyoruz. Dolayısıyla aslında bakış açımız işin sürdürülebilirliği ve işimizi iyi yaparak rekabette fark yaratabilmek. Şunun bilincindeyiz. 6 milyon kullanıcımızın bizde hesap açması ve varlıklarını bizde tutmak istemesinin tek nedeni canlarının öyle istemiş olması. Onların dışında hiç bize herhangi bir muhtaç durumları kesinlikle söz konusu değil. Biz ne kadar işimizi iyi yaparsak, bize ne kadar güvenir, inanırlarsa bizimle o kadar çok kişiye, o kadar büyük varlığıyla emanet ederek çalışır. Aksi olursa da 5 dakika içerisinde herkes parasını alıp gidebilir. Bunun bilinciyle hareket etmeye çalışıyoruz.
Şimdi BTC Türk'ün bir de hisse tarafını kurdunuz. Hisse tarafında nasıl çalışıyorsunuz? Aynı kripto tarafında olduğu gibi aynı mantıkla mı servis veriyorsunuz?
Aslında bizim oluşturmaya çalıştığımız yeni nesil self-service finansal hizmetler bakış açısının biz tüm finansal dünyada bir karşılığı olduğuna inanıyoruz. Nedir o? İşte satış ekibimizin olmaması, self-service olması, bütün ürün hizmetlerimizin, komisyonlarımızın şeffaf olması, 7/24 canlı destek hizmeti sunmamız, 7/24 rahatlıkla para yatırıp çekebilmeniz, size niye yatırdın, niye çektin, ya cumartesi bunu niye yapıyorsun diyen hiç kimsenin olmaması gibi bir değer önerisi bütünümüz var. Ve bunun geleneksel finansta da bir karşılığı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla yaklaşımımız da bizim burada oluşturmaya çalıştığımız ölçeklenebilir teknolojiyle bu değer önerisini bir araya koyduğumuzda bunun aslında hisse senedi alım satımında, bankacılığın farklı alanlarında, daha doğrusu finansal hizmetler dünyasının tamamında bir ihtiyacı giderebileceğini düşünüyoruz. O yüzden bu tarafa yatırım yaptık. 10. yılımızla beraber aslında şirketleri bu anlamda da yeniden yapılandırdık. BTC Türk dediğimiz aslında kripto alım satımı BTC Türk Kripto olarak hayatına devam ediyor. BTC Türk Hisse Eliptik Yatırım Menkul Değerler Aracı Kurumumuz üzerinden bu hizmeti sunmaya devam ediyor. Teknoloji şirketimiz bunun odağında. Müşteri hizmetleri şirketimiz var, BTC Türk Destek. O da 7/24 kullanıcılarımıza self-service diyoruz ama kendi başlarına bırakmıyoruz. Herhangi bir soruları, merak ettikleri bir konu olursa bize rahatlıkla ulaşabilip sorular sorabiliyorlar.
BTC Banka'da yolda mı öyle bir
girişimimiz
olacak?
Orada bir çalışmamız var aslında. Bir süredir onunla ilgili bir çaba içerisindeyiz. Henüz BDDK'dan uzunca bir süre, 1,5 yıl kadar geçmiş olmasına rağmen olumlu veya olumsuz bir geri dönüş alamadık o anlamda.
Çünkü ama bir lisans almanız gerekiyor.
Lisans almamız gerekiyor. Finansal dünyanın bu bütün bileşenlerini bir araya koymak istiyoruz. Eğer olursa Türkiye'de bunun ilk adımı olsun ve Türkiye'den çıkmış bir marka olarak teknolojik altyapısında bizim geliştirdiğimiz, o çok önemli bir farklılık. Tüm teknolojimizi biz kendimiz geliştiriyoruz. 200 mühendisimiz var. Tamamı bize ait yazılımlar. Onu Türkiye'den çıkan bir fintech olarak dünyada büyütmek istiyoruz. Ama eğer Türkiye'de bir banka lisansı alma imkanımız olmazsa bu modelimizi küresel anlamda da farklı ülkelerde büyütmek istiyoruz. Çünkü bu ihtiyaç sadece Türklere özgü bir ihtiyaç değil. Küresel anlamda böyle bir ihtiyaç var.
Özgür Bey, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun.